Ayrım 4. Sonsuz Düzen. Isabel Allende. Sayfa 51. Olga'nın hiç değilse bir yere kadar hakkı vardı. Ameliyattan bir ay sonra Charles Reese hastaneden yürüyerek çıkmıştı ama yeniden yollarda dolaşma düşüncesi saçmaydı. Çünkü nekaat döneminin uzun süreceği belliydi. Doktor sükunet, perhiz ve sürekli denetim istemişti. Belki de yıllarca sürecek göçebe bir yaşamı düşünmek bile uzunca bir süre yasaktı. Bitirdikleri para tükeneli epey olmuştu ve aile Morales'lere hatırı sayılır miktarda borçlanmıştı. Pedro bu konudan söz edilmesini istemiyordu çünkü hocasına karşı ödenmesi olanaksız ruhsal bir borç içinde hissediyordu kendini. Ama Charles Reese iyi bir dosttu ve müridi de olsa hiç kimseden merhamet kabullenecek adam değildi. Başkasının avlusunda konaklamayı da daha fazla sürdüremezlerdi. Okul baskısından kurtulma olanağının bir daha gelmemek üzere uçup gittiğini gören çocukların yalvarmalarına rağmen kamyon tabelası ve megafonu söküldükten sonra satılmıştı. Satıştan elde edilen ve ödünç olarak sağlanan bir o kadar daha parayla Rizler Meksika mahallesinin sınırları içerisinde yıkık dökük bir kulübe satın alabildiler kendilerine. Morales'lerin çocukları kulübenin yeniden yapılmasına yardım etmek için ana babalarını seferber etmişlerdi. Gregory Reeves için unutulmaz bir hafta sonu olmuştu bu. Latin müziği ve yemekleri her zaman dostluk kavramıyla birlikte kalacaktı onun aklında. Cumartesi sabahı erkenden, çeşitli araçlardan oluşan bir konvoy görünmüştü inşaat yerinde. Inmaculada'nın çevresinde bulaşan gülümsemesiyle iri yarı bir adam olan erkek kardeşinin kullandığı kamyonetten tutun da hepsi de aletler ve inşaat gereçleriyle donanmış olarak kuzenlerin, yeğenlerin ve arkadaşların binip geldikleri bir dizi bisiklete varana kadar. Kadınlar açık havada tezgahlarını kurmuşlar, kolları sıvayıp bütün o kalabalığa yemek pişirmişlerdi. Tavukların koparılmış kafaları havalarda uçuşuyor, mısırlar, kuru fasulyeler ve patatesler haşlanıyor, omletler kızarıyor, bıçaklar sürekli doğrayarak, keserek, soyarak raks ediyor, meyve kaseleri güneşte ışıl ışıl parlıyor, soğanlı domates, acılı salça ve yuka kaseleri ise gölgede bekliyordu. Tencerelerden nefis yahni kokuları yayılıyor, sürahi ve şişelerden tekila ve biralar dağıtılıyor, gitarlardan sınırın öte yanındaki cömert toprakların şarkıları yayılıyordu. Çocuklar köpeklerle birlikte masaların arasında koşuşturuyor, tertemiz giyimli kız çocuklar servise yardım ediyorlardı. Sakin Asyalı yüz çizgileriyle geri zekalı bir kuzen bulaşıkları yıkıyor, bunak büyük anne bir ağacın altına oturmuş gündelikçi işçi kadınlar korosuna saka kuşu sesiyle katkıda bulunuyordu. Olga erkeklere börek dağıtıyor, çocukları da hizaya getiriyordu. Bütün bir hafta sonu gece geç vakitlere kadar kesip biçerek, çivileyerek, kaynak yaparak Charles Reeves ile Pedro Morales'in emirleri altında neşe içinde çalıştılar. Ter ve şarkıyla yoğrulmuş bir cümbüş olmuş, pazartesi sabahı güneş doğduğunda evin duvarlarına güzelce destek vurulmuş, pencereleri menteşelerine oturtulmuş, çatının tenekeli evhaları yerleştirilmiş, zeminin tahtaları yenilenmişti. Meksikalılar ziyafet masalarını sökmüşler, araç gereçlerini, gitarlarını ve çocuklarını toplamışlar, arabalarını atladıkları gibi hiç kimse kendilerine teşekkür etmesin diye geldikleri gibi sessizce çekip gitmişlerdi. Reizler yeni yuvalarına girdiklerinde duvarların sağlamlığına inanamayan Gregory, evin sökülüp takılabilir cinsten olup olmadığını sordu. Bu bir çift gösterişsiz oda çocuklara küçük bir saray gibi gelmişti. Daha önce başlarının üzerinde böyle sağlam bir çatı hiç olmamış, sadece bir çadır bezi ya da gökyüzü olmuştu. Nora, kerosen ocağını kurdu, eski yazı makinesini odasına koydu, salondaki bir onur köşesine de opera ve klasik müzik dinlemek için kollu gramofonunu yerleştirdi ve hemen yeni bir döneme başlamaya hazırlandı. Olga fazla açıklamaya girmeden onlardan ayrılmaya karar vermişti. Önceleri Reeves'lerin evinin çok uzak olduğu ve müşterilerinin oraya kadar gidemeyecekleri bahanesiyle Morales'lerin avlusuna kaldı. Çok geçmeden de mahallenin öte yanında bir garajın üst katında kiralık bir oda bulup kahin, ebe ve hekim olarak hizmetlerini belirten bir tabelayı astı ortaya. Yeteneğinin söylentisi çabuk yayılmıştı. Dükkanın sahibi olan kadının sakalıyla bıyıklarını bir daha çıkmamak üzere yok edince de önünü doğrulamış oldu. Erkeklerin bile suratlarında fazla tüy bulunmayan bu yerde dükkan sahibesi en acımasız şakalara hedef oluyordu. Sonunda Olga işe karışarak uyuz tedavisinde kullandığının eşi olan kendi buluşu bir şurupla onu bu dertten kurtardı. Sakallı hanım yanaklarını sonunda güneş ışığına çıkarabildiğinde dedikoducular tüylerin hiç değilse ona ilginç bir hava verdiğini, oysa onlar olmayınca sadece korsan suratlı bir kadına benzediğini söylemeye başladılar. Şarlatan hekim insanları büyüleri ve merhemleriyle iyileştirebildiğine göre yine büyüleriyle kötülük de yapabilir diye bir söylenti çıkmış ve insanlar ona saygı duyar olmuşlardı. Judy ile Gregory sürekli olarak onu görmeye gidiyorlardı. O da arada bir pazar günleri Reeves'lere öğle yemeğine geliyordu. Ama ziyaretleri giderek seyrelmiş, sonunda büsbütün kesilmişti. Aile içinde yavaş yavaş adı da anılmaz olmuştu. Çünkü bunu yaptıklarında havada bir gerilim hissediliyordu. Onca yeniliğe dalan Judy, onu özlemiyordu ama Gregory onunla ilişkiyi kesmemişti. Charles Reeves yeniden resim yaparak hayatını kazanmaya başlamıştı. Bir fotoğraftan yola çıkarak erkekler için aslında oldukça sadık resimler yapabiliyor, kadınlarınkini ise yaşlarını gizleyerek, silerek, yerli ya da Afrikalı kalıtımlarını azaltarak, tenlerinin ve saçlarının rengini açarak ve onları şık giydirerek asıllarından çok daha iyisini çıkarıyordu. Kendini yeterince güçlü hisseder hissetmez yeniden vaaz vermeye ve kendi bastığı kitapları yazmaya da başlamıştı. Ekonomik engellere rağmen sonsuz düzen düşe kalka ama inançla yoluna devam ediyordu. Dinleyiciler daha çok işçilerle ailelerinden oluşuyor, bunların çoğu İngilizceyi zar zor anlıyorlardı. Ama vaiz birkaç anahtar sözcüğün İspanyolcasını öğrenmişti. Dağarcığı onu yarı yolda bırakınca da hemen kara tahtaya başvurup fikirlerini çizmeye koyuluyordu. Başlangıçta sadece Morales'lerin dostları ve akrabalarıydı gelenler. Onlar da konferansın felsefi yanından çok boğa yılanını yakından görmeyle ilgileniyorlardı ama çok geçmeden ilahi bilimler doktorunun çok güzel konuştuğu ve son derece kısa sürede çok matrak karikatürleri ve bir görseniz hemen şöylece bakmaya bile gerek duymadan çiziverdiği duyulmuştu. Böylelikle Morales'lerin salonu doldurmak için hiç kimseye baskı yapmalarına gerek kalmıyordu. Komşularının kıt kanaat geçindiklerini öğrenen Reeves, kütüphanede haftalar geçirerek yasaları inceledi. Böylece dinleyicilerine manevi desteğin yanı sıra sistemin bilinmedik sularında seyretmeleri için öğütler de veriyordu. Göçmenler, kaçak olmalarına rağmen bazı yurttaşlık haklarına sahip olduklarını, hastaneye gidebileceklerini, ölülerini ilçe mezarlığına gömebileceklerini, gerçi her zaman kendi köylerine göndermeyi yeğliyorlardı ama, ve o zamana kadar bilmedikleri daha bir sürü avantajı onun sayesinde öğrenmişlerdi. Bu mahallede sonsuz düzen, Katolik törenlerinin şatafatıyla, selamet ordusunun davulları ve timballeriyle, Mormonların yeniliklerle dolu çok eşlilik anlayışıyla, giysileriyle ırmağa giren vaftizciler, papaz günleri limonlu turta ikram eden adventistler ve kutsal ruhu kucaklayabilmek için kolları yukarıya kalkık olarak dolaşan pantekostlar da dahil olmak üzere o yöredeki 7 protestan kilisesinin ritüelleriyle yarışıyordu. Charles Reeves'in kursu tüm öğretileri kabul ettiğinden, kendi dininden vazgeçmeye gerek kalmadığı için Lourdes Kilisesi'nden gelen Peder Lara Guibel ile öteki inançların rahipleri itiraz edemiyorlardı ama yine de bir kez olsun hepsi aynı görüşte birleşmişler ve her biri kendi kürsüsünden vaizi tutarsız, şarlatan biri olmakla suçlamıştı. Reeves'lerin kamyonunun yükünü Morales'lerin avlusuna boşalttığı zamanki ilk karşılaşmalarından beri Gregory ile ailenin en küçük kızı Carmen çok yakın arkadaş olmuşlardı. Bütün ömürlerince sürecek sırdaşlığın kurulmasına tek bir bakış yetmişti. Kız ondan bir yaş küçüktü ama pratik konularda çok daha uyanıktı. Mahallede hayatta kalmanın sırlarını ve yollarını Gregory'ye öğreten de o olmuştu. Gregory uzun boylu, zayıf, adam akıllı, sarışındı. Kızsa ufak tefek, tombul, karamele rengindeydi. Çocuk az rastlanılır bilgiler edinmişti. Operaların yorumlarını anlatarak, National Geographic'ten manzaraları tanımlayarak ya da Byron'dan şiirler okuyarak kendini gösteriyordu. Ördek avlamayı, balık ayıklamayı, saatte 30 mil hızla giden bir kamyonun 45 dakikada ne kadar yol alabileceğini bir anda hesaplamayı biliyordu. Bunların hepsi de yeni hayatında pek az işe yarayan şeylerdi. Bir boğa yılanını torbaya koymayı biliyordu da köşe başına kadar gidip ekmek alamıyordu. Ne başka çocuklarla birlikte yaşamıştı ne de bir sınıfa adım atmıştı. Çocukların hınzırlıkları, ya da korkunç ırksal engeller hakkında en ufak bir fikri yoktu. Çünkü Nora, insanların iyi olduklarını, bunun tersi doğadaki bir küsur demekti ve hepsinin eşit olduklarını telkin etmişti ona. Gregory okula gidene kadar inanmıştı buna. Derisinin rengi ve kötülükten kesinlikle yoksun olması ötekilerin sinirine dokunuyordu. Fırsat buldukça genellikle de helada üstüne atılıyorlar, yumruklarla yarı serseme çeviriyorlardı. Her zaman masum olmadığından sık sık çatışmalara neden oluyordu. Juan Jose ve Carmen Morales'le birlikte eşek şakaları icat ediyorlardı. Örneğin, çikolatalı bonbonların içlerindeki naneyi bir enjektörle çekip yerine Inmaculada'nın mutfağındaki en acı salçayı doldurarak bunları Martinez çetesine ikram etmek gibi, dost olmak için barış bir posu içer gibi bir şey, tamam mı? Ondan sonra da bir hafta boyunca saklanmaları gerekiyordu. Her gün çıkış zili çalar çalmaz Gregory, peşinde onun pestilini çıkarmaya can atan bir çocuk sürüsüyle şimşek gibi eve koşuyordu. Bacakları öylesine hızlıydı ki düşmanların küfretmek için yolun yarısından duruyordu. Ailesi, Morales'lerin avlusunda konakladığı zamanlar korkmuyordu çünkü ev yakındı. Juan Jose de ona eşlik ediyordu ve bu kadar kısa mesafede kimse onu yakalayamazdı. Ama yeni evlerine taşındıklarında mesafe 10 katına çıkmıştı ve hedefe varma olanakları korkutucu biçimde azalmıştı. Yolunu değiştiriyor, değişik kestirme yollardan gidiyor ve ötekiler onu aramaktan sıkılana kadar saklanıp bekleyebileceği gizli yerler biliyordu. Bir keresinde usulca kilisenin içine süzülüvermişti çünkü din dersinde peder, orta çağdan beri kiliselere sığınma geleneğinin varlığından söz etmişti. Ama Martinez çetesi onun peşini binanın içinde de bırakmamış, sıraların üzerinden atlayarak rezilce bir koşuşturmadan sonra onu mihrabın önünde yakalamışlar. Başlarındaki yaldızlı pirinçten halkaların altındaki koca koca aziz heykellerinin korkusuz bakışları altında onu pataklamaktan çekinmemişlerdi. Çığlıklarına yetişen enerjik rahip, düşmanlarının saçlarından çekerek Gregory'yi ellerinden kurtarmıştı. ''Tanrı beni kurtarmadı!'' diye bağırıyordu çocuk acı çekmekten çok öfkeye kapılarak. Bir yandan da mihrabın üzerinde kanlı içindeki İsa'yı gösteriyordu. ''Ne demek kurtarmadı? Sana yardıma ben gelmedim mi nankör çocuk?'' diye gürledi rahip. ''Çok geç. Bakın beni ne hale getirdiler!'' diye uluyordu çürüklerini göstererek. ''Tanrı'nın aptallıkları ayıracak vakti yok. Kalk ayağa, burnunu temizle!'' diye buyurdu peder. ''Siz insanın burada güvende olacağını söylemiştiniz.'' ''Elbette. Ama düşman buranın kutsal bir yer olduğunu bildiği sürece oysa o haylazlar yaptıkları saygısızlığın farkında bile değiller. Sizin bu kiliseniz hiçbir boka yaramaz. Söylediğine dikkat et. Yoksa dişlerini kırarım. Densiz çocuk.'' diye elini havaya kaldırarak ona gözdağı verdi peder. ''Saygısızlık, kiliseye saygısızlık.'' diye uyardı onu Reese. Ve bu sözler rahibin damarlarında kaynayan bask kanını yatıştırmaya yetti. Öfkesini bastırmak için derin bir soluk alan rahip, üzerindeki kutsal giysilere daha uygun bir ses tonuyla konuşmaya çalıştı. ''Dinle oğlum, kendini savunmayı öğrenmelisin. Atasözünün de dediği gibi sen kendine yardım et ki Tanrı da sana yardım etsin.'' O günden sonra gençliğinde kavgacı bir köylü olan adamcağız, Gregory ile birlikte kilisenin kutsal eşya odasına toplanıp, centilmenlik kuralları üzerinde fazla durmadan ona boks yapmayı öğretmeye koyuldu. İlk derse değişmez 3 ilkeden oluşmuştu. Önemli olan kazanmaktır. İlk vuran 2 kez vurur, doğruca karşıdakinin taşaklarına vur oğlum ve Tanrı bizi bağışlasın. Ne olursa olsun çocuk tapınağın Inmaculada Morales'in sağlam bağrından daha az güvenli olduğuna karar vererek ilahi müdahaleye olan inancı tökezlediği ölçüde kendi yumruklarına olan güvenini güçlendirmişti. O günlerden sonra acelesi varsa arkadaşlarının evine koşuyor, avlunun parmaklığını atlayıp mutfağa girerek Judy'nin kendisini kurtarmaya gelmesini bekliyordu. Ablasıyla rahatça yürüyebiliyordu çünkü okulun en güzel kızıydı. Bütün oğlanlar ona aşıktı ve hiçbiri onun önünde Gregory'ye bir hınzırlık yapma aptallığına kalkışmazdı. Carmen'le Juan Jose Morales yeni arkadaşlarıyla öteki çocuklar arasında bir bağ oluşturmaya çalışıyorlar ama bunu her zaman başaramıyorlardı. Çünkü Gregory biraz tuhaftı. Sadece renginden dolayı değil, aynı zamanda gururlu, dik kafalı ve kurnazdı da. Kafasının içi yerliler, vahşi hayvanlar, opera kahramanları, boşlukta sallanan portakal biçiminde ruh teorileri, logoslar ve görevli ustalarla ilgili öykülerle tıka basa doluydu. Bunların ayrıntılarını ne peder duymak istiyordu ne de öğretmenler. Üstelik en küçük bir kışkırtma ile kendini kaybediyor, gözlerini yumup yumruklarını sıkarak ortaya atılıp körü körüne dövüşüyordu ve hemen her defasında da yeniliyordu. Okulda en fazla dayak yiyen oydu. Ona da köpeğine de gülüyorlardı. Kısa bacaklı, kötü huylu bir kırmaydı. Hatta demode giyinen ve Bahai dini ya da sonsuz düzen hakkında broşürler dağıtan annesinin görünümüne varana kadar her şeyiyle eğleniyorlardı. Ama en kötü olaylar onun duygusal yaratılışı üzerinde yoğunlaşıyordu. Öteki çocuklar içinde yaşadıkları çevrenin maçoluk derslerini benimsemişlerdi. Erkekler acımasız, cesur, dediği dedik, bekar, hızlı silah çeker ve kadınlardan her konuda üstün olmalıydılar. Çocukların daha beşikteyken öğrendikleri iki ana kural, erkeklerin hiç kimseye asla güvenmedikleri ve hiçbir nedenle ağlamadıklarıydı. Ama Gregory, Kanada'da kürk avcıları tarafından sopalarla öldürülüp soyları tüketilen fokların öyküsünü öğretmeninden dinlediğinde ya da pederin Kalküta'daki cüzamlılardan söz ettiğini duyduğunda, gözleri yaşlarla dolarak o zavallı hayvanları korumak için kuzeye ya da misyoner olarak uzak doğuya gitmeye kalkıyordu hemen. Oysa onu yumruklarla serseme çevirdiklerinde gözünden tek damla yaş getiremiyorlardı. Öyle gururluydu ki merhamet dilemektense pestilini çıkarmalarını yeğliyordu. Sırf bu yüzden öteki çocuklar ona ibne gözüyle bakmıyorlardı. Ama her şeye rağmen neşeli bir çocuktu. Her çalgıyı çalmasını beceriyordu, bütün fıkraları ezbere biliyordu ve teneffüste kız çocuklarının favorisiydi. Peder, boks dersleri karşılığında pazar ayinlerinde onun kendisine yardım etmesini istemişti. Gregory, Morales'lerin evinde bundan söz edince Juan Jose ile erkek kardeşlerinin öylesine alaylı saldırılarına uğradı ki, sonunda Inmaculada araya girerek bu kadar alay ettiği için oğlu Juan Jose'nin de kilisede çömezlik yapacağını ve Tanrı'ya şükür bu işten büyük onur duyacağını bildirdi onlara. İki arkadaş, rahibin dikkatli bakışları önünde buhurdan sallayarak, çıngırak çalarak ve Latince dualar okuyarak kilisede istemeye istemeye saatler geçiriyorlardı. Rahip en önemli anlarda bile başkalarının günahlarını görmek için ensesinde bulunduğunu, herkesin söylediği o ünlü üçüncü gözünü onların üzerinden ayırmıyordu. Çömezlerinden birinin esmer, ötekinin sarışın olması adamın hoşuna gidiyor, bu ırksal bütünleşmenin kuşkusuz yaradanı da hoşnut ettiğini düşünüyordu. Çocuklar ayinden önce mihrabı hazırlıyorlar, ayinden sonra kutsal eşya odasını düzenliyorlar, gitmeden önce de ödül olarak birer anasonlu ekmek alıyorlardı. Ama asıl ödül, Jerez şarabı gibi tatlı sert, yıllanmış bir içki olan ayin şarabından gizlice aldıkları birkaç yudumdu. Bir sabah öylesine hevesliydiler ki ölçüyü kaçırıp bütün şişeyi halletmişler, son ayin için şarap bırakmamışlardı. Gregory'nin aklına kilisenin bağış kabından birkaç kuruş çekip koşa koşa Coca-Cola almaya gitmek gelmişti. Gazını çıkarmak için iyice salladıktan sonra hemen küçük şarap ibriğini doldurdular. Ayin boyunca yapmadıkları maskaralık kalmamış, rahibin canice bakışları bile onları fısıldaşmalardan, kahkahalardan, sendelemelerden ve zamansız çıngırak sallamalardan alıkoyamamıştı. Peder, Coca-Cola'yı kutsamak için kupayı havaya kaldırdığında çocuklar mihrabın basamaklarına çöktüler çünkü artık gülmekten ayakta duracak halleri kalmamıştı. Birkaç dakika sonra rahip ayinin usullerine uygun sözler arasında kupadaki sıvıyı büyük bir saygıyla içmiş ve daha ilk yudumda eğer kutsama işlemi şarabı moleküllerinde bir kez olsun gerçek bir değişiklik meydana getirmediyse ki pratik zekası bu fikri hemen bir kenara itmişti, şeytanın kutsal çanağa el attığını fark etmişti. Hayatın sürprizleri karşısında son derece idmanlı olduğundan hiç bozuntuya vermeden ve olup biteni belli edecek en ufak bir hareket yapmadan ayini sürdürdü. Ritüeli hiç acele etmeden bitirdi, peşinde tökezleyerek yürüyen iki çömeziyle birlikte vakur bir tavırla dışarı çıktı, kutsal eşya odasına girer girmez ağır kösele sandaletlerinden birini çıkararak onları adam akıllı pataklamaya girişti. Gregory Reeves için geçireceği zor yılların ilkiydi bu. Pek çok şeyin değiştiği, güvensizlik ve korkularla dolu bir süre olmuştu. Ama aynı zamanda yaramazlıklar, dostluklar, sürprizler ve yeniliklerle dolu bir yıldı. Ailem yeni gündelik işlere uyum sağlayıp babam kendini daha güçlü hisseder hissetmez kulübenin düzenlemesine başlanmıştı. Evimiz Moraleslerle dostlarının yardımları sayesinde artık yıkık dökük görünmüyordu ama konfor bakımından hala bazı temel eksikleri vardı. Babam ilkel bir elektrik sistemi kurmuş ve Hela için bir kulübecik inşa etmişti. Sonra da annemin her zaman istediği meyve ve içecek bahçesini yapabilmesi için babamla ikimiz toprağın taşlarıyla çalılarını temizledik. Babam ayrıca toprağımızın bitimindeki dere yatağının hemen kenarına aletlerini ve yolculuk gereçlerini koymak için küçük bir depoda yaptı. Günün birinde başka bir kamyonla yolculuklarına yeniden başlama umudunu hiç kaybetmiyordu. Sonra benden bir çukur açmamı istedi. Bir Yunan filozofuna göre her erkek ölmeden önce bir çocuk yapmalı, bir kitap yazmalı, bir ev inşa etmeli, bir de ağaç dikmeliydi ve o bu koşullardan ilk üçünü yerine getirmişti. Bana gösterdiği yeri isteksizce kazdım. Onun ölümüne katkıda bulunmak istemiyordum ama ne karşı gelmeye cesaret edebiliyordum ne de işi yarıda bırakmaya. Bir keresinde yıldızlar düzeyinde yolculuk ederken fabrikaya benzer kocaman bir odaya götürülmüştüm diye dinleyicilerine anlatıyordu Charles Reeves. Orada birkaç ilginç makine gördüm. Bazıları daha tamamlanmamıştı, bazıları da saçma sapan şeylerdi. Mekanik ilkeleri yanlıştı. Hiçbir zaman iyi çalışmayacaklardı. Logoslardan birine kime ait olduklarını sordum. "Bunlar senin tamamlanmamış eserlerin," diye açıkladı bana. Gençliğimde mucit olma tutkusuna kapıldığımı anımsadım. Bu acayip makineler o dönemin ürünüydü ve o zamandan beri de ben onlardan yararlanayım diye beklemek üzere burada depolanmışlardı. İnsanın düşünceleri biçimlenir, düşünce ne kadar belirgin olursa aldığı biçim de o kadar somut olur. Düşünceler de, tasalılar da yarım bırakılmamalı, yok edilmemelidir. Yoksa başka bir işte kullanılabilecek enerji boşa gitmiş olur. Yapıcı ama dikkatli bir biçimde düşünülmelidir. Ben bu öyküyü sık sık dinlemiştim. Her şeyi tamamlama, her cisme ve her düşünceye kesin bir biçim verme saplantısı beni sıkıyordu. Çünkü çevremde gördüğüm kadarıyla dünya sırf düzensizlikten oluşuyordu. Babam erkenden evden çıkmış, kamyonete kocaman söğüt yüklemiş olarak yanında Pedro Morales'le geri dönmüştü. İkisi birlikte onu zorlukla sürükleyerek getirip o çukura diktiler. Günlerce ağacı da, babamı da izledim. Her an birincinin kurumasını da ya da ikincinin yıldırımla çarpılmışa dönmesini bekliyordum. Ama bunların ikisi de olmayınca eski filozofların hiçbir işe yaramadıklarını düşündüm. Yetim kalma korkusu sık sık aklıma geliyordu. Düşlerimde Charles Reeves ayakları dibinde çöreklenmiş kalın bir yılanla koyu renk giysiler içerisinde takır takır bir iskelet olarak çıkıyordu karşıma. Uyanıkkense onu tıpkı hastanede gördüğüm gibi küçücük kalmış olarak anımsıyordum. Ölüm düşüncesi bana dehşet veriyordu. Kente yerleştiğimizden beri bir tehlike önsezisi peşimi bırakmıyordu. O zamana kadar bildiğim kurallar bana zarar veriyordu. Sözcükler bile alışılmış anlamlarını kaybetmişlerdi. Yeni kuralları, farklı hareketleri, R'leri ve H'leri son derece sedalı, garip bir dili öğrenmek zorunda kalmıştım. Uçsuz bucaksız yolların ve geniş manzaraların yerini gürültülü, kirli ve pis kokulu ama aynı zamanda her adımda insanın karşısına bir serüvenin çıktığı büyüleyici bir yığın daracık sokak kalmıştı. Sokakların çekiciliğine karşı koymak imkansızdı. Hayat orada sürüp gidiyordu. Kavgalar, aşklar ve her türlü iş sahneleniyordu oralarda. Latin müziği ve öykü anlatma geleneği beni kendimden geçiriyordu. İnsanlar efsane anlatır gibi anlatıyorlardı yaşamlarını. Öyle sanıyorum ki İspanyolcayı bu öykülerin tek kelimesini bile kaçırmamak için öğrendim. En sevdiğim yer Inmaculada Morales'in tencerelerden nefis kokuların yayıldığı ve ailenin günlük işlerinin yapıldığı mutfağıydı. Bu sonu gelmez gösteriden hiç bıkmıyordum. Ama içinde büyüdüğüm doğanın sessizliğine yeniden kavuşma ihtiyacını da gizli gizli duyuyor, ağaçları arıyor, kendi benliğimde var olma zevkini birkaç dakika bile olsun yeniden duyabileceğim küçük bir tepeye çıkabilmek için saatlerce yürüyordum. Geri kalan zamanımda bedenim bana bir yük gibi geliyordu. Ama sürekli tehditlerden korunmak zorundaydım. Açık renk saçım, tenimin ve gözlerimin rengi, kuş gibi incecik kemik yapım, tıpkı safra gibi ağırlık yapıyordu bana. Inmaculada Morales, benim hayattan büyük bir zevk alan, neşeli, güçlü ve enerji dolu bir çocuk olduğumu söylerdi ama ben kendimi öyle anımsamıyorum. Getto'da farklı olmanın sıkıntısını hissetmiştim. Çevremle bütünleşemiyordum. Ötekiler gibi olmayı, kalabalığın içinde erimeyi, görünmez olup sokaklarda huzur içinde dolaşabilmeyi ya da okulun avlusunda oynayabilmeyi istiyordum. Burunlarını mahallelerinin dışına çıkar çıkmaz beyazlardan gördükleri aynı saldırganlıkları bana gösteren esmer çocuk çetelerinden kurtulmuş olarak. Babam hastaneden çıktığında görünüşe göre normal bir hayata yeniden başlamıştık ama ailenin dengesi bozulmuştu. Çevremizde Olga'nın yokluğunu da hissediyorduk ama onun hazine sandığını, falcılık gereçlerini, rüküş giysilerini, yırtık gülüşünü, masallarını, yorulmak bilmez çalışkanlığını özlüyordum. O olmayınca ev suyu çekilmiş değirmene dönmüştü. Annemle babam konuyu hiç açmıyorlardı. Ben de bir şey sormaya cesaret edemiyordum. Annem zaman zaman büsbütün sessiz ve içine kapanık oluyordu. Bu arada onun karakteri üzerinde her zaman büyük bir hakimiyeti olan babam, öfkeli, ne yapacağını belli olmaz, çetin bir adam olup çıkmıştı. Ameliyatı yüzünden fiziksel bedeninin kimyası değişti. Bu yüzden karardı dünyası. Ama yakında iyileşecek diye annem onu sonsuz düzene özgü açıklamalarla mazur göstermeye çalışıyordu ama sesinin tonunda en ufak bir inanç sezilmiyordu. Kendimi onun yanında hiçbir zaman rahat hissetmemiştim. Bu renksiz ve nazik insan öteki çocukların annelerinden çok farklıydı. Kararlar, izinler ve cezalar hep babamdan gelirdi. Teselli ve gülmeler Olga'dan. Sırlarımı paylaşan da Cudu olurdu. Beni anneme sadece okul kitaplarıyla defterleri, müzik ve gökteki takım yıldızları seyretme merakı bağlıyordu. Bana asla dokunmazdı. Onun fiziksel uzaklığına ve içine kapanık mizacına alışmıştım. Günün birinde Judy'yi kaybettim ve işte o zaman kesin bir yalnızlığın korkusunu duydum içimde. Beklenmedik bir aşk, uzun yıllar sonra bu laneti bozana kadar da bu duyguyu üstümden atamadım. Judy, beni koruyan, beni yöneten, beni dizinin dibinden ayırmayan, açık ve cana yakın bir kızdı. Geceleri usulca onun yatağına girerdim. Bana öyküler anlatır ya da nasıl görülmeleri gerektiği konusunda kesin talimatlar vererek rüyalar uydururdu bana. Ablamın uyurkenki halleri, sıcaklığı ve soluk almasının ritmi çocukluğumun ilk bölümünde hep benimle birlikteydi. Onun yanına büzüldüğümde korkuyu unuturdum. Onunla birlikteyken başıma hiçbir kötülük gelemezdi. Nisan ayında bir gece Judy 9 yaşını bitirmek üzere ben de 7 yaşımdayken ortalığa sessizlik çökmesini bekledikten sonra her zaman yaptığım gibi onun yatağına girmek üzere uyku tulumundan çıktım. Çenesine kadar örtülmüş ve elleri kendi uyku tulumunu tutarak kenetlenmiş bir halde beni istemediğini, bir daha asla onunla birlikte uyumama izin vermeyeceğini, öykülerin de uydurma rüyaların da bütün öteki şeylerin de artık sona erdiğini ve böyle aptallıklar için benim artık çok büyümüş olduğumu söyleyiverdi bana. ''Neyin var Judy?'' diye yalvardım, sözlerinden çok sesindeki hınçtan korkarak. ''Cehennemin dibine git ve ömrüm boyunca bir daha da bana elini süreyim.'' deme. Ve yüzü duvara dönük olarak ağlamaya başladı. Ne diyeceğimi bilemeyerek yanında yere oturdum. Azarlamasından çok ağlaması üzmüştü beni. Uzunca bir süre sonra ayaklarımın ucuna basarak kalktım ve Oliver'a kapıyı açtım. O günden sonra da hep köpeğime sarılarak uyudum. Daha sonraki aylarda evin içinde benim dışlandığım bir gizem olduğu duygusuna kapılmıştım. Babamla ablam arasında ya da belki onlarla annem arasında ya da hepsiyle Olga arasında. Gerçeği bilmezden gelmenin daha iyi olacağını sezinliyor, onu öğrenmeye çalışmıyordum. Hava öylesine elektrikliydi ki evden mümkün olduğunca uzaklaşmaya bakıyordum. Olga'yı ya da Morales'leri ziyarete gidiyor, yakındaki kırlardan uzun yürüyüşlere çıkıyor, millerce uzağa gidip hava kararırken geri dönüyordum. Küçük depodaki aletlerle denklerin arasına saklanıp neden olduğunu bilmeden saatlerce ağlıyordum. Hiç kimse bana bir şey sormuyordu. Babamın hayali silinmeye başlamış, onun yerini tanımadık biri almıştı. Haksız davranışlar içerisindeki bu öfkeli adam, Judy'yi okşarken en küçük bir bahaneyle vurarak beni yanından itiyor, ''Git dışarıda oyna, oğlan çocuklar sokakta yetişip güçlenmelidir.'' diye homurdanıyordu. O eski temiz pak ve karizmatik vaizle, bütün gününü yarı giyinik ve tıraş olmamış bir halde bir koltukta radyo dinlemekle geçiren bu iğrenç ihtiyar arasında hiçbir benzerlik yoktu. O zamanlar artık resim yapmıyor, kendini sonsuz düzene de veremiyordu. Evdeki durum gözle görülür derecede kötülemiş, Inmaculada Morales acılı yemekleri, cömert gülümsemesi ve başkalarının gereksinimlerini saptayan keskin bakışıyla yeniden çıka gelmişti. Olga belli etmeden annemin çantasına koymamı tembihleyerek para veriyordu bana. Bu alışılmadık kazanç biçimi annem sanki paraların bu gizemli katlanışını anlamıyormuş gibi en küçük bir yorumda bile bulunmaksızın yıllarca sürdü. 4. ayrımın sonu, sayfa 63.